Ayrım 12.
Ben hukukçu değilim, onun öğrencisi de olmadım. Ama kendisiyle yine de büyük hukukumuz vardı. Bir başka insanın anısına büyük vefa ile bağlanmış olmak bizi de birbirimize bağlardı. Mütareke yıllarında hukuk dekanı ve devletler arası hukuk profesörü bulunan Ahmet Selahattin, Sıddık Sami'nin cevherini ilk keşfeden hocasıydı. Sıddık Sami Onar ona büyük hayranlık duyardı. Türk istiklali konusundaki büyük titizliği, hukuki, idari, iktisadi ve kültürel emperyalizme karşı taassup derecesine varan meşru nefreti hep bu ateşli hocasına borçlu olduğunu tekrar ederdi. Odasından eksik etmediği portresinin zor anlarda kendine güç verdiğini söylerdi. İşte biz ikimiz 42 yaşında ölen bu büyük yurtsever hocanın sulbünden gelme iki kardeşiydik. O, Ahmet Selahattin'in en gözde öğrencisi, esere bir bakımı manevi oğlu, bense sadece öz oğluydum. Bundan ötürü yaşamımız boyunca onunla bir ağabey kardeş ilişkisini hiç kopuksuz sürdürdük. Bir anı. Job olayının hemen haftasındaydık. Geçmiş olsuna gitmiştim. Kaşının üstünde hala bandaj vardı. Onu hiç bu kadar karamsar ve umutsuz görmemiştim. Beni yanına oturttu, kolumu tuttu. Kendine özgü nazik, yumuşak ses tonu ve tane tane konuşması ile bana "Baban, Sevr'i imzalayan iktidara karşı derslerinde, nutuklarında, baş makalelerinde ve halk mitinglerinde ateş püskürüyordu," dedi. Daha ortalarda milli hareket yoktu. O bir başına Türkiye'nin neden Türklerin olması gerektiğini bütün hukuki gerekçeleriyle dünyaya anlatmaya çalışıyordu. Bu arada Vahdettin sarayda bir şurayı saltanat topladı. Bu şuraya üniversite temsilcisi olarak Ahmet Selahattin Bey katıldı. İlk sözü o aldı ve sultanın suratına karşı "Artık şurayı saltanat toplamanın zamanı çoktan geçmiştir. Artık devir şurayı millet toplama devridir," diye haykırdı. Padişahın aşırı öfkelendiğini sonradan öğrendik. Sonra baban öldü. Ailesi onu doğduğu Üsküdar'da defnetmeye hazırlanıyordu. Ona diş bilemesi gereken Vahdettin, babanın ölüm haberini aldığı zamanki tepkisi ne oldu bilir misin? "Çok yazık oldu," dedi. Çok hamiyetli, vatanperver bir hocaydı ve irade etti. "Fatih Külliyesi'nin ceddimin yanına defnedilsin," dediği yapıldı. Sıddık Sami Onar'ın hüzünlü sesi burada durdu. Sonra yüksek sesle ekledi. "Şimdi bir o zihniyete bak, bir de bugünkü vahşete. Ben ölsem belki bunlar ölümü bile ortada bırakırlar." Zeki Şahin'in copu onu bu rütbe içten üzmüş, etkilemişti. Onların zaafları, yanlışları hiç mi olmadı? Elbette oldu. Bunları konuşmanın yeri herhalde bir kardeşin ağabeye bu son selam yazısı değildir. Onar her ne kadar kendini bu ortamın birçok koşullandırmasından kurtarabilmişse de yine de toplumsal bir ürün olarak o ortamın bazı ortak kusurlarından büsbütün sıyrılamamıştı. Ama bunları da beşeri saymak gerekir. Bu ufak tefek aksamalar bir yana yine en tutarlı, en yürekli bilginlerimizin ön safında gelir. Sıddık Sami Onar, amme hukukunu bir kamu hukukunun tam bir sentezine vardıran ve hukuk dallarının ihtisaslaşmasında en yapıcı rolü oynayan insandı. Özgür Üniversitenin ilk rektörü olarak bu henüz kağıt üzerindeki özgürlüğü hayatta, işleyişte de gerçekleştirmeyi, Özgür Üniversiteyi ağırlığı olan, saygı ve güven duyulan bir beyin haline getirmeyi kendine başlıca iş edinmişti. Bu uğurda da naif bünyesinin gücünü aşan tükenmez bir enerjiyle didinmişti. Alen, insanı hayvandan ayıran duyguların başında vefayı sayıyor. Onların ölümünden sonra yazılan ve söylenenler bize bir şeyi gösterdi. Vefa duygusunun köklerinin toplumumuzda tam olarak kurumadığını. Yüce insanlar insana yücelik, vefalı insanlar vefalılık aşılıyor da galiba ondan. O sağ olduğu sürece en zor durumlarda herkes onun ağzına bakardı. Herkeste bir güven vardı. Bir haksızlığa, bir adaletsizliğe karşı o muhakkak direnir, bilimin, aklın, hakkın yolunu efendice gösterir diye. Şimdi bu duygumuz da öksüz kaldı. Hem de ona en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde. Sevimli bir aylak. 47 yıl hep alargada, hep tedirgin yaşadı. Bir baltaya sap olamamak, bir aile kuramamak, şu şu şu niteliklerle değil de bu bu bu niteliklerle yaratılmış olmak, sanki bunlar pek önemli şeylermiş gibi onu zaman zaman üzerdi. Okumuş yazmış kişilerin çevresinden hoşlanmayışı da sanırım iki nedene dayanıyordu. Birincisi, bizde bu çeşit insanların gösterişçiliği, bilgiçliği yanında sanattan, edebiyattan, iştenlikten pek az anlayışlarıydı. İkincisi, Sait Faik'in kendini onlar yanında kültürsüz ya da az kültürlü görüşünden gelen aşağılık kompleksi. Siz Lozan'dan ya da Grenoble'dan hukuk doktorası yapmış olarak dönen bir Sait Faik tasavvur edebiliyor musunuz? Oralara gidip eli boş döndü. Çünkü babası oğluna hiç uymayan bir elbise giydirmeye kalkmıştı. Sait Faik'i Sait Faik yapan bütün o yüksündüğü özellikleriydi. Aylaklığıydı. Okul kaçkını başıboşluğuydu. Hiçbir ciddi işi ucundan tutamayan gelgeçliğiydi. Sonunda kendini olduğu gibi kabul etti. Dünyadaki, toplumdaki hikayeci yerini bilinçle aldı. Burgaz çalılıklarından çekti bir kızılcık dalı kopardı, kalem gibi yonttu, ucunu yaşama batırdı ve yazmaya koyuldu. Disiplinli yazarlar gibi muntazam çalışmıyordu, yazma işine asılmıyordu. Eserekli yaratılışına uyarak durup dinlenip, bazen sadece yaşayıp yazmayı unutarak, yazmaktan ekmek parası beklemeyerek yazıyordu. Bir gün sanat dostları lokalinde Türkiye'de sanatçıları koruyan mezenlerin eksikliği tartışılıyordu. Birisi, Türkiye'de hiç mezen yoktur dedi. Sait Faik atıldı, vardır dedi. Kim diye sordular, annem dedi. Anacığı Sait Faik'in tek mezeni, en anlayışlı dostu, tek sır yoldaşı oldu dünyada. Kereste tüccarı babasına kalsa onu kendine kereste işinde halef edecekti. Avrupa'ya gönderdiği oğlunun oradan eli boş döndüğünü görünce onun hiçbir işe yaramayacağına hükmetmişti. Ama anası oğlunun bambaşka, kimsenin beceremeyeceği büyük bir işe yarayabileceğini içgüdüsüyle hissediyordu. 47 yıllık yaşamı boyunca Sait Faik'in hem gönülden hem paraca destekledi ve Burgazlı mezenin oğlu Türkiye'nin sayılı hikayecilerinden biri oldu. Masalcının işlevi. Sivriada Geceleri adlı hikayesinde hikayecinin toplum içindeki yerini ne güzel anlatır. Bütün kabile halkı bana kızmıştı. Bu herif çalışmayacak mı? Oturup kayalara düşünecek mi? Martı ölmüş, onu seyredip bize masal mı anlatacak? Gündüz güneşin içinde böyle söylenenler, gece olup da kütükler çalı çırpı yanınca, öbür tarafta rüzgar denizi homur homur söyletirken, martılar hala deli gibi bağırışırken, ben bir türkü, martının ölümünün türküsünü tutturacaktım. Çalışanları bir üzüntü, bir garipseme, birbirine sokulma hissi saracaktı. Sonra da bu hal, belki de işe yaramaz adamın bir vazifesi olarak tanınacaktı. Bir iki gün ağ tamir edecek, balık tutacak, beceremeyecek, fakat akşamları da onlara üzülüp sevinme arzuları veren türküler söylemeyecektim. Ne susarsın be herif diyeceklerdi. Hani bülbül gibi öterdin geceleri. Ertesi sabah beni balığa çıkarken uyandırmayacaklardı. Bırakacaklardı kendi halime. Bıraktılar Sait Faik'i kendi haline. Ondan ne iş, ne makale, ne konferans, ne ders istediler. Onu öyle kabul ettiler. O da oturdu yazdı. Anacığı sayesinde ekmek parası düşünmeden. Evlenemedi de. Yaratılışının gereğince tam özgür kalabilmek, lüzumsuz hükümler altına girmemek, vagonsuz bir lokomotif gibi rahatça manevra yapabilmek için. Geçim için yan mesleklerde vakit ve zaman harcamamak lüksüne yurdumuzda tek kavuşan hikayeci Sait Faik oldu. O yan meslekler ki onlar olmadan aç kalınır. O yan meslekler ki insanın yazarlığını emer bitirir. Türk hikayeciliği Ömer Seyfettin'den sonra Memduh Şevket Esendal, Refik Halit ve Celaleddin gibi ustaların sürdürdüğü bir türdü. Sabahattin Ali, Refik Halid'in memleket hikayeciliğine diyalektik bir görüş katmış ve bu yeniliğiyle 1940'ların tek ismi olmuştu. Sait Faik ise onların yapmadığı bir şey yaptı. Türk hikayeciliğine o zamana kadar hiç benzersiz bir tarz getirdi. Sait Faik bir konuyu değil, yaşamın bir parçasını işliyordu. Bir tez savunmuyor, bir yaşantıyı yansıtıyordu. İnsan sevgisi dolu, doğa sevgisi dolu bir yüreği vardı. Neye baksa bu sevgiyle ısınıyor, ışıklanıyordu. Biz ancak o el attıktan sonradır ki en önemsiz görünen insanların ve şeylerin zevkine eriştik. Bir şeytan minaresi, bir karpuz sergisi, bir mangal ve iskemle, bir kameryeli mezar, bir boya sandığı, bir projektörcü, bir balıkçı, bir garson, bir papaz efendi. Sait onlara bakınca, onları anlatınca birdenbire ilginçlik kazanıyorlardı. En belirgin özelliklerinden biri de fikir namusuydu. Çok varlıklı, apartmanlı, otomobilli bir şair dostu onu bir gün Boğaz'a götürmüş, mükellef bir ziyafet çekmiş, gezdirmiş, içirmişti. Sonra da Cağaloğlu'na şairin bir şiir kitabının basıldığı basım evine uğramışlardı. Provalara şöyle bir göz atan Sait Faik, "Eli açık, ikramcı adamsın. Bugün beni aldın, yedirdin, içirdin, krallar gibi gezdirdin. Ama iş şairliğe gelince berbat bir şairsin," demişti. "Hey gidi koca Sait Faik. Bakın öleli 20 yıl olmuş. Ne var ki hikayelerinin her biri dün yazılmış gibi diri ve canlı. Bir yazar için bundan büyük talih olur mu?" Sait'i unutturmamak için. Oğlunu yalnız hayattayken değil, o öldükten sonra da korumayı ödev edinen Sayın Anacığı, malını mülkünü adadığı bir vakfa Sait Faik'in anısını hep ayakta tutmak ödevine de yükledi. O vakıf her yıl Sait Faik adına bir hikaye armağanı düzenliyor. Sait Faik'in eserlerini bastırıyor, büyük hikayecimizin 20. ölüm yılını da anmak, onun kişiliğini bu vesileyle yeni kuşaklara tanıtma işini de yine bu vakıf üzerine aldı, yerine getiriyor. Bakın bazen bir milletin, bir devletin yapması gereken şeyi sevgi dolu bir ana kalbi çok daha iyi gerçekleştirebiliyor. Bu vakıf olmasa Sait Faik yine Sait Faik olurdu da adı, değeri bu derece yeni kuşaklara yayılır mıydı? Şüpheli. İşte Memduh Şevket Esendal örneği önümüzde. Kendi türünde başka bir doruk olan büyük usta, zamanın unutkanlığı içinde kendi haline bırakıldığı için bir gün onun erişilmez ve benzersiz hikayelerini hatırlayanlar çok azalacak. Sonuç olarak şuraya varıyoruz. Öldükten sonra kalmak bile maddi olanaklara dayanıyor. Neden bazı yazar arkadaşların kendi başlarına vakıf kurmaya kalkıştıklarını şimdi daha iyi anlar gibi oluyorum. Bir hiç sesi. Sait Faik insanları çok severdi. Ama kendi hayatında anasının sevgisi dışında aradığı, özlediği sevgiyi bulamadı. Buna aç gitti. Bu özlemi çok duydu. Biri ona seslensin, onu arasın çok isterdi. Burgaz yollarında yürürken hiç hiç diye bir ses duyar gibi olup arkasına bakışını, kimseyi bulamayışını anlatan Hiç adlı hikayesi şöyle biter. Nereden gelirse gelsin, dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan, ottan, böcekten, çiçekten. Gelsin de nereden gelirse gelsin. Bir hiç hiç sesi gelmedi mi fena. Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanoğulları. Hiç hiç, hiç hiç, hiç hiç. Doğayı, insanları bu kadar içten seven, her satırında bize bu kadar sıcak seslenen bir yazara gönül dolusu saygı, sevgi ve teşekkür. Yedi meşalecilerin en çok yanlısı. Uzun yıllar önce değerli büyük bir kültür adamımızı yitirmiştik. Sabri Esat Siyavişgil. Her isim herkeste başka çağrışımlar uyandırabilir. Sabri Esat Siyavişgil gibi çok yanlı ve her yanıyla parlak bir insan ise ister istemez aynı insanda çeşitli çağrışımlar uyandırır. Sabri Esat bir alanda ihtisas yapıp onunla yetinecek soydan bir insan değildi. Çok yanlı zekası ve değişik yetenekleri onu çok alanda üne kavuşturdu. Çok güzel konuşan, sistemli düşünce sahibi ve ödevine çok bağlı bir hocaydı. Psikoloji alanına yeni yeni buluşlar ve bakışlar getirdiği iddia edilmese de, Batı dünyasının bu alandaki gelişmelerini yakından izleyen ve bunu Türkiye'deki öğrencilerinin en kolay kavrayacağı kıvama getirip sunan, takririne zaman zaman kendi zeka çakıntılarını, kendi mizah üslubunu, kısacası insanca bir ısının çekiciliğini katan bir hocaydı. Bunları bir indirgeme saymak çok yanlış olurdu. Özel yaşamında hep memleket seviyesinin üstüne yöneli bir aydın olmasına karşın, kültür ve algılama seviyesi, örneğin Fransa'dakine kıyasla çok eksik olan Türk üniversite öğrencilerinin, bu durumlarından belki ilk yılları biraz yakınmış ama ondan sonra gerçekçi bir insan olarak onlara ulaşacak dalga uzunluğunu müthiş sezgisiyle yakalayıp, her şeyden önce onlara yararlı olmayı birinci plana çıkartmıştı. Oysa liselerimiz, üniversiteye iyi yetişmiş öğrenci yollayabilseler, işin alfabesini yeni baştan onlara yinelemeye gerek kalmaksızın, bazı şeylerin bilinir olmasını varsayarak gönlünce ders vermek, Dijon ve Lyon üniversitelerindeki hocaları gibi esprit et second degre denilebilecek kıvrak anlatımlarla dilinin ucuna ve beynin kolayına geldiği gibi ders vermek elbet onun yaratılışına daha uygun düşerdi. Ama o işin kolayına gitmez, öğrencileriyle olan köprüsünü kırmamak için kendini zora sokardı. Tıpkı daha sonra fıkracılığında okuyucularıyla da aynı köprüyü aynı kaygıyla ayakta tutma hususunda göstereceği özen gibi. Ne var ki Siyavuşgil'in sihirbazlığı size onu hissettirmezdi. Bütün bu çabalarına karşın karşınızda sizi aşan bir hoca ve yazar değil de sanki eş değerde bir dostunuz varmış duygusu verirdi. Ve onun dersinden çıkarken ya da onun bir fıkrasını okuduktan sonra kendi zekanıza, kendi anlayış ve sezişinize güveniniz artmış olurdu. Kısacası Sabri Esat Siyavuşgil'in gerçek kişiliğini, gerçek seviyesini, gerçek üslubunu ancak özel yaşamındaki birkaç yakın dostu ve bir de onun ayarındaki yabancı aydınlardan gayrısı ne yazık ki göremez ve bilemezdi. Böyle bir muhatap buldu mu da Sabri Esat'ın keyfine diyecek olmazdı. Bu özel Sabri Esat Siyavuşgil pırıl pırıl bir zekaydı. Çoğu harcayıcı soydan nefis esprilerini birbiri arkasına işte böyle özel sohbetlerinde duyabilirdiniz. Bazen insafsızlık sınırlarını yalasa bile bu harcayıcı esprileri onun zekasının en doğal hakkı saymak zorunluluğunu duyardınız. Bu alaycılık yaklaşımı onun çevresiyle kendi arasındaki seviye farkından duyduğu üzüntünün bir çeşit avuntusu da sayılabilirdi. İşi böyle şakaya vurmakla onu dayanılabilir yapıyordu gibi bir duyguya kapılırdım çoğu zaman. Bu anlattığım onun üniversite hocası yanı. Ben Sabri Esat Siyavuşgil'le en çok üniversitede beraber oldum. O eğitimini Dijon ve Lyon'da yapmış bir psikoloji doçentiydi. Ben de adam kıtlığında bir süre sanat tarihi asistanlığını üstlenmiş herhangi biri. Koridorlarda ben onu görür ve tabii tanırdım. O da beni görür ve tabii tanımazdı. Gel zaman git zaman Cyrano çevirisini yaptı. Bu oyun Türk tiyatro tarihinde büyük bir olay oldu. Sabri Esat Siyavuşgil adını üniversite dışına taşırdı. Cyrano ona uğurlu da geldi. Profesör oldu. Kamu onun saygınlığını kabul etmek için sanki Cyrano çevirisinin parlak başarısını beklemişti. İşte o gürültüde benim de ilk hikaye kitabım yayımlanmıştı. Rahmetli Ahmet Halit Hoca'nın teşviki olmasa bunu daha yıllar yılı çekmecemde tutabilirdim. Kitap çıkınca kimsenin umurunda olmayacağından adeta emindim. Bir gün Siyavuşgil'in yazılar yazdığı Yeni Sabah'ın ikinci sayfasının tam ortasında Yaşasın Hikayeciliğimiz adlı bir yazısı çıktı. Rahmetli bu yazısında Yaşasın Demokrasi adlı hikaye kitabımı 2,5 sütun boyunca övüyordu. Gözlerime inanamadım. Çünkü eleştirilerinde güç beğenirliğiyle tanınan, kılı kırk yaran hoca, bu eserde tüm Türkiye'nin bir kaleidoskop penceresinden bakarcasına sergilediğini söylüyordu. En ehli ve güç beğenir bir ustadan aldığım bu ilk not, sanat yaşamımda beni yüreklendiren en büyük teşvik oldu. 1962'de Genar'da yaptığım ilk kabare denemesi, 1964'te Keşanlı Ali Destanı'nın ilk temsili hep hocanın vukuflu, kapsamlı, geniş kültür birikimli yorum ve değerlendirmeleriyle bir kat daha sevindirici oldu. Artık öyle olmuştu ki her yazdığımı tutan hocayı mahcup çıkarmamak için yazdıklarımı daha ciddi bir öz eleştiri eleğinden geçirir olmuştum. Arada tanıştık. Daha doğrusu hoca o yazarın aynı fakültedeki sanat tarihi asistanı olduğunu anladı. Bu dostluk ölümüne kadar sürdü. Gördüğünüz gibi ölümden sonra da sürüyor. Sabri Esas Siyavuşgil, psikoloji profesörü, eleştirmen, şair, günlük fıkra yazarı, tiyatro tarihi inceleyicisi, Türkiye Pen Kulüp Başkanı olarak hangi alanda at oynattı ise belli bir kaliteyi hiç düşürmedi. Daha gençliğinde Yedi Meşaleciler diye anılan akımın seçkin üyelerinden biri olmuştu. Yedi Meşaleciler, milli edebiyat yazarlığının ve hecenin beş şairinin tepkisi olarak ortaya çıkmışlardı. Onların yalın, kolay anlaşılır ve düz ayak şiirine, memleketçilik temalarına karşıydılar. Ayrıca dünün ve o günün soluk hislerini, renksiz ve yavan Ayşe Fatma terennümünü aşmak isteğindeydiler. Şiiri inilti ve gözyaşından kurtarıp, örneğin Baudelaire gibi, ekspresyonistler gibi sırlı, derin bir içeriğe kavuşturmak istiyorlardı. Odalar ve sofalar bu dönemin ürünü şiirlerini içerir. Sabri Esas Siyavuşgil'in Tanzimat'ın Fransız kamusunda uyandırdığı yankıları, folklor ve milli hayat, psikoloji ve terbiye bahisleri, İstanbul'da Karagöz, Karagöz'de İstanbul ve benzeri gibi incelemeleri konuya hep yeni ve batılı bir bakış açısı gerektiren güvenilir, ciddi, bilimsel, çekici araştırmalardı. Özellikle Karagöz, psikososyolojik bir inceleme adıyla yayınladığı, sonra da Fransızca olarak yazdığı yapıtı ele güne Karagözümüzü batılı bir bilim ve kültür disiplinini anlatan ilk Türk incelemesi olarak daha sonraki inceleyicilere yol açtı. Cyrano de Bergerac. Son olarak Cyrano üzerinde de durmalıyım. Edmund Rostand hem savaşçı, hem şair, hem yüce ruhlu, hem esprili, hem cafcaflı, hem kahraman, hem gözüpek, hem sevecen bu Gaskonyalı kahramanını Siyavuşgil o kadar sevmiş, onunla öyle özdeşleşmişti ki bu sevgi onun dört başı mamur Fransızcası, virtüöz Türkçesi ve doğuştan hümür uslubu ile birleşince değil sade Türk edebiyatının ve tiyatrosunun belki de dünya çeviri tarihinin benzersiz bir fenomeni ortaya çıktı. Bir çeviri ki aslından hiç aşağı değildi. Bir çeviri ki hatta yer yer aslından bile üstündü.